Ayrım 15.
Otobüs neredeyse bir dik açı çizmişti. Arka tekerlekler gömülmüş, ön taraf ayağa kalkmıştı. Sevgili sakatlanmış böceğe dönmüştü. Bu arada Van Brunt'un yüzü aynadaki Pimpas'ın görüntüsünü gölgeledi. Van Brunt'un yüzü kıpkırmızıydı. Kemikli parmağı Juan'ın burnunun dibinde daireler çiziyordu. "En nihayet becerdin," diye bağırdı. "İşte bizi buraya kıstırdın. Bunu yapacağını biliyordum. Tanrı şahittir, biliyordum bunu. Şimdi mahkemeye nasıl yetişeceğim? Bizi bu badireden nasıl kurtaracaksın bakalım?" Juan parmağı elinin tersiyle itti. "Parmağını burnumdan çek," dedi. "Bıktım senden. Şimdi git yerine otur." Van Brunt'un öfkeli gözlerine kuşku doğdu. Birden adamın kendini kaybettiğini anladı. Ne tren yolu komisyonundan ne başkasından korkusu vardı. Van Brunt geriledi, havada gibi duran koltuğa oturdu. Juan kontağı kapattı, motor sustu. Yağmur otobüsün tavanında tıpır tıpır sesler çıkararak yağıyordu. Avuçlarıyla direksiyona vurduktan sonra yerinde döndü ve yolculara seslendi. Olan oldu. Hepsi dehşete düşmüş gibi ona bakıyorlardı. Mr. Pritchard yumuşak bir sesle, "Bizi buradan çıkarabilecek misin?" diye sordu. "Şu an henüz bakmadım," dedi. "Bence bir hayli derine gömüldük. Ne yapmayı düşünüyorsun?" "Şu an bilmiyorum," dedi. Ernest Orton'un yüzünü görmek istedi. Acaba özellikle yapıldığını anlamış mıydı? Ama Ernest Norman'ın arkasına gizlenmişti. Camille tepki göstermedi. Sabırsızlık konusunda deneyimi vardı. "Şu an sıkı durun," dedi. Ayağa kalktı, eğri duran otobüsün kapısını açtı. Kilitten ses çıktı ama kapı açılmadı. Juan dikildi, ayağıyla kapıyı itip açtı. Yağmurun yola ve otlara düştüğünü dinlediler. Juan yağmur altında otobüsten atladı, arka tarafa gitti. İnce ince yağan yağmuru kafasında hissetti. Doğrusu çok parlak bir iş yapmıştı. Otobüsü buradan çıkarmak için ya çekici ya da bir traktör lazımdı. Zaten bildiği bir durumu kanıtlamak istercesine otobüsün altına eğildi. Akslar ve diferansiyel toprağın üstünde rahatça yatıyordu. Yolcular ıslak camdan yüzleri şekilsizlenmiş, ona bakıyorlardı. Juan ayağa kalktı, tekrar otobüse bindi. Dostlar," dedi, "biraz bekleyeceksiniz. Üzgünüm ama biliyorsunuz siz istediniz bu yoldan geçmeyi." Van Brunt, "Ben istemedim," dedi. Juan adamın üstüne atladı. "Sen her şeye karışma," dedi. "Beni deli etme, zaten deli olmama ramak kaldı." Van Brunt sözlerinin gerçek olduğuna inandı. Başını önüp eğip ellerine baktı. Elinin üstündeki sarkmış deriyi çimdikledi, sonra sağ eliyle sol elini ovaladı. Juan şoför koltuğunda yamuk oturuyordu. Gözleri bakireye erişti. "Anladık, anladık," dedi içinden. "Biraz hile yaptık işte. Çok değil, az bir şey. Şimdi dünyayı bana zindan etmek için sana fırsat çıktı." Sonra yüksek sesle, "Ben gidip çekici bulmak için telefon arayayım. Ayrıca sizler için taksi de çağırırım. Çok uzun sürmese gerek," dedi. Van Brunt temkinli konuştu. 7-8 kilometreden yakın yerde telefon yoktur. İhtiyar Havkisi'ne bir yakın ama Bank of America alalı beri içinde kimse yok. Boş duruyor. Karayoluna çıkman gerekir. Bu da en az 7 kilometrelik yoldur. Juan, ne yapalım? Başa gelen çekilir," dedi. "Siz burada durun, ben giderim. Olup olacağı ıslanırım, hepsi bu." Pimpas içinde dostluk hisleri kabararak, "Ben giderim," dedi. "Siz burada kalın, ben giderim." Juan, "Olmaz," dedi. "Bu senin izin günün." Güldü. "Keyfine bak, Kit," dedi. Torpide gözünü açtı, içindeki küçük kapıyı gösterdi. "Gerekirse burada biraz viski var," dedi. Sustu. Acaba silahı alsa mıydı? Güzel bir Smith Wesson'dı. 45 kalibrelik 6 mermisi olan güzel bir silahtı. Bırakırsa yazık olacaktı. Üzerine alsa bu kez de başına bela olabilirdi. Başına bir iş gelse istemeden silahı kullanacaktı. Bırakmaya karar verdi. Neşeyle, "Kaplanların saldırısına uğrarsanız burada silah da var," dedi. Camille, "Ben acıktım," dedi. Juan ona gülümsedi. "Şu anahtarları alın, arkayı açın. Orada bir sürü pasta var." Pimpas'a da gülümsedi. "Sakın pastaların tümünü yeme. Şimdi istersen otobüsteki brandayı üzerinize alın. İsterseniz şu mağaralardan birine girip altınıza serin, o da olur. Biraz kuru odun olsa orada güzel bir de ateş yakardınız. Size derhal taksi göndermeye çalışacağım." Pimpas, "Sizin yerinize ben gitmek isterdim," dedi. Juan, "Yo, sen burada kal. Her şey sana emanet." Pimpas'ın yüzünde sevinç belirdi. Juan ceketini iyice ilikledi. "Kendine iyi bak," dedi, otobüsten atladı. Pimpas da arkasından atladı. Birkaç adım Juan'ı izledi. Ta ki Juan dönüp ona bakana kadar. "Mr. Chicoy," dedi. "Aklınızda ne var?" "Aklımda mı?" "Evet ya, o tekerlekleri bilerek çamura soktunuz." Juan elini Pimpas'ın omuzuna koydu. "Bak Kit," dedi. "Sana bir gün anlatırım. Hatırım için ortalığa göz kulak oluver, olur mu?" "Peki tabii de, yalnız bilmek isterdim. Yalnız kaldığımız an anlatırım. Sen sadece bu adamların birbirlerini öldürmelerine engel ol yeter, tamam mı?" Pimpas endişeyle sordu. "İyi, tamam ya, ne zaman dönersiniz?" "Nereden bileyim," dedi. Ne diyebilirim ki? Sen sadece benim dediğimi yap. Pimples tabii, gayet tabii dedi. İstediğin kadar da pastayı yiyebilirsin. İyi ama Mr. Chicoy, pasta paralarını ödememiz gerekir. Şu an tabii dedi ve sonra yağmurun altında yol boyunca yürümeye başladı. Pimples'ın hala arkasından baktığını, bir şeyler fark ettiğini hissetti. Pimples onun kaçtığını anlamıştı. Juan bundan rahatsız oldu. Düşlediği kadar mutlu olmamıştı. Ayrıca hiç de sandığı gibi kendini iyi, rahat, özgür hissetmemişti. Durdu, geriye döndü. Pimples otobüse biniyordu. Yol aşınmaktan içinde küçük mağaralar oluşan kayanın yanından geçiyordu. Juan yoldan ayrılarak bir siperin altına sığındı. Mağaralar dışarıdan göründüklerinden daha büyüktü. İçleri de kuruydu. Bunlardan en büyüğün önündeki taşlar kararmıştı ve yerde eğik bükük teneke kutu vardı. Juan tekrar yola çıktı ve yürümeye devam etti. Yağmur azalıyordu. Sağda tepenin eteklerinde ırmağın nasıl bir kavis çizdiği, göl gibi olmuş tarlaların arasından tekrar vadiye nasıl döndüğü görülüyordu. Toprak fazlasıyla suya doymuştu. Havada tombul buğday tanelerinin fermente olurken çıkardığı sası bir koku vardı. Önünde uzanan yolda bolca yağan yağmurun izleri ve suyun yaptığı tahribat açıkça görünüyordu. Her şey vardı da tekerlek izi yoktu. Yoldan uzun bir süreden beri hiçbir şeyin geçmediği belliydi. Juan kafasını eğip yağmura karşı adımlarını sıklaştırarak yürüdü. Durum pek iyi değildi. Meksika'nın yakıcı güneşini, rebezolu kızları ve fasulye kokusunu düşünmeye çalıştı ama onun yerine gözlerinin önüne Alice'in hayali geliyordu. Alice sanki tel kapıdan bakıyordu. Çiçekli perdeleriyle yatak odasını düşündü. Alice her şeyin güzel olmasını isterdi. Güzel şeyleri severdi. Yatak örtüsünü, kareleri teker teker örerek kendi elleriyle yapmıştı. Ördüğü karelerin hepsi de değişik renklerdeydi. Satmaya kalksa $100 üstünde alacağını söylemişti. Her kare onun göz nuru, el emeğiydi. Koca ağaçları düşündü. Küvete su doldurup banyoda yatmak ne güzel şeydi. Ömründe otel odaları dışında ilk kez banyoya sahip olmuştu. Banyoda her zaman mis gibi kokan sabun bulunurdu. Kendi kendine ne güzel alışkanlık dedi. Aynı zamanda da bu bir tuzak. Bir şeye alışıyorsun, sonra da onu sevdiğini sanıyorsun. Soğuk algınlığını nasıl atlattıysam bunu da öyle atlatırım. Zor olacağı gerçek. Alice için endişeleneceğim, üzüleceğim, kendimi suçlayacağım, uyuyamayacağım ama atlatırım. Bir zaman sonra aklıma bile gelmez. Bu dehşetli bir tuzak. Pimples'in o kendisine inanan sıcak yüzü gözlerinin önüne geldi. Daha sonra anlatırım. Kit Carson, sana her şeyi söyleyeceğim. Şu anda bu kadar candan bağlı pek fazla insan yoktu. Chapelle gölünü düşünmeye çalıştı ama gölün durgun suları üzerinde sevgilinin çamura batmış hayali belirdi. İleride yolun solunda tepenin eteğinde düzlükte bir ev, bir ağıl ve bir de bir yel değirmeni gördü. Yel değirmeninin kanatları kopmuş, sarkmıştı. Herhalde ihtiyar Hawkins'in evi bu olmalıydı. Tam düşlediği manzaraydı bu. Oraya gidecek, eve, daha doğrusu ağıla girecekti. Eski bir ağıl genellikle eski bir eve kıyasla daha temizdir. Belki ağılda saman gibi bir şeyler de bulabilir, üstüne kıvrılır uyurdu. Başka da hiçbir şey düşünmek istemiyordu. Yarın bu saatlere kadar uyur, sonra yürüyerek karayoluna varır, bir şeye atlar giderdi. Yolculardan ama neydi? İsterse açlıktan gebersinler. Onlara hiç zararı olmaz, hatta iyi bile olur. Benim üstüme vazife değil. İhtiyar Hawkins'in evine doğru adımlarını sıklaştırdı. Onu mutlaka arayacaklardı. Alice bir cinayete kurban gittiğini sanacak, polise haber verecekti. Kimsenin aklına onun böyle kaçacağı gelemezdi. İşin hoşluğu da buradaydı. Kimse onun böyle bir şey yapacağına inanmazdı. İşte hepsine gösterecekti böylece. San Diego'ya varır, sınırı aşar, posta kamyonunu atlar, doğru La Paz'a giderdi. Alice polisleri peşine salacaktı. Durdu, dönüp arkasına baktı. Ayak izleri rahatlıkla belli oluyordu ama yağmur nasıl olsa siler süpürürdü. Zaten istese kendisi de ayak izi bırakmayabilirdi. Hawkins'in evine yöneldi. Terk edildikten kısa süre sonra ev harabeye dönmüştü. Serseri çocuklar camları kırıp içeri girip boruları çalmışlardı. Kapılar da kendiliğinden vura vura rezelerinden çıkmıştı. Koyu renkli duvar kağıdı yağmurun etkisiyle parçalanmış, altından kağıdı beslemek için kullanılan eski gazeteler ortaya çıkmıştı. Gazetelerdeki karikatürler görülebiliyordu. Tilki Dede, Küçük Nemo, Mutlu Holigan ve Buster Brown gibi. Serseriler buraya uğramış, pislemiş ve de kapı kasalarını yakmışlardı. Evin içinde boşluğun, rutubetin ekşi kokusu duyuluyordu. Juan kapıdan baktı, biraz yürüdü, boş evin pis kokusunu aldıktan sonra ağıla doğru yöneldi. Atların bulunduğu bölüm yıkılmıştı. Büyük kapıda yoktu ama ağıl temiz kokuyordu. Atların tahtalara süründüğü yerler parlamıştı. Köşelerde örümcek ağları görülüyordu. Gübreliğin yanında eski sandığın içinde harap fırçalar, paslanmış kaşığalar vardı. Kapının yanında eski bir koşum takımı asılıydı. Boyunduruğun derisi patlamış, içindekiler dökülmüştü. Ağılın ayrı bir samanlığı yoktu. Bütün orta kısma saman yığılmıştı. Juan atlara ayrılan bölümün sonuna kadar yürüdü. İçerisi loştu. Gökten gelen ışık tavanın kirişleri arasından sızıyordu. Taban nemli, eskilikten kararmış samanla kaplıydı, kokuyordu. Kapının yanında sessizce duran farelerin ciyaklamalarını, fare kokusunu duydu. Çatı kirişinin üzerine tünemiş iki baykuş ona baktılar. Sonra sarı gözlerini tekrar kapattılar. Yağmur o kadar hafiflemişti ki damdan pek hafif bir ses geliyordu. Juan bir köşeye gitti, ayağıyla küflü samanları itti. Sonra oturup arkasına yaslandı, ellerini başının arkasına koydu. Ağıl küçük seslerle sanki canlı gibiydi. Ama Juan yorgundu. Bütün sinirleri ayaktaydı. Kendini kötü ruhlu biri gibi hissediyordu. Belki uyursam düzelirim diye düşündü. Otobüsteyken özgür geleceğe yönelik bir coşku yaşamıştı. Oysa şimdi bu coşku itmişti. Kendini hiç de iyi hissetmiyordu. Omuzları ağrıyordu. Uzanmıştı, rahatlaması gerekirken uykusu kaçmıştı. Acaba hiç mutlu olamayacak mıyım? Yapacak bir şey yok mu diye meraklandı. Eski günleri hatırlayıp ona mutluluk veren şeyleri düşündü. Aklına kopuk kopuk resimler geldi. Sabahın erken saatlerindeki serinlik, güneşin dağların arkasından doğuşu, çamurlu bir yol ve cıvıldayan kuşlar. Mutlu olmak için bunlar önemli değildi ama o yine de sevinmişti. İşte bir başka resim. Akşam olmuş, pırıl pırıl derisiyle bir at boynunu kaşıyor. Bıldırcınlar ötüyor, bir yerden damlayan su sesi geliyor. Bunu hatırlamak bile onu heyecanlandırıyordu. İşte bir tane daha. Amcasının kızıyla eski bir arabada beraberler. Kız kendisinden büyüktü ama ne kadar büyüktü, nasıl bir kızdı hatırlayamadı. At bir kağıt parçasından ürkünce kız ona doğru düşmüş ve eli bacağına değmişti. Hazdan 4 kişi olduğunu hatırlıyordu. İşte bir tane daha. Gece yarısı kocaman loş katedralde ayakta duruyor, keskin bir cila kokusu genzini yakıyor. Elinde beyaz ipek bir kurdeleye bağlı bir mum tutuyor. Sonra bir düş gibi ta uzaktan, atların ötesinden gelen doğa sesleri ve insana sarı veren bir kendinden geçme. Juan'ın kasları gevşedi, terk edilmiş bir ağılda ıslak samanların üstünde uyuyakaldı. Ürkek fareler uyuduğunu anlayınca saklandıkları yerlerden çıkıp oyunlarına devam ettiler. Yağmur hafif tıpırtılarla ağılın damına yağıyordu. 15. Bölüm. Yolcular Juan'ın arkasından bakıp tepenin üstünde kayboluşunu izlediler. Pimpas otobüse binip şoför koltuğuna oturunca bile ağızlarını açmadılar. Bütün koltuklar yamuk duruyor, yolcular rahat oturmaya çalışıyorlardı. En sonunda Mr. Pritchard ortalıktan sordu. Bizi alacak taksi bulması ne kadar sürer acaba? Van Brunt sol elini sinirli sinirli ovuşturdu. 3 saatten önce dünyada olmaz. 7 kilometrelik yolu var. Buraya gelecek bir taksi bulsa bile 1 saatte yola çıksa 1 saatte de buraya gelse. Bence kimse bu yola gelmez. Biz de onunla yürüyüp bir vasıta bulmalıydık. Mr. Pritchard yapamazdık dedi. Dünya kadar bagajımız var. Mrs. Pritchard aklına bu deli fikir geldiği zaman ağzını açmadım. Ne de olsa senin tatilindi dedi. Başından beri herkesi Pritchard'lar gibi birilerinin böyle eski bir otobüste ne aradıklarını anlatmak istiyordu. Herhalde onlar da merak ediyorlardır diye düşündü. İşte fırsattı. Herkese hitap ederek trenle geldik. Hem de pek güzel bir trenle. Tabii pahalı da. Sonra bu değişik zevkleri olan kocam garip bir fikre kapıldı. Otobüsle gidelim diye tutturdu. Böylece çevreyi daha iyi görebilirmişiz. Sesinde acı bir ifadeyle kocası, işte görüyoruz ya küçük kız dedi. Kadın devam etti. Kocam kimseleri göremediğinden şikayet etti. İnsanları görmek, onların ne konuştuklarını duymak istiyormuş. Sesinde nazik olmakla birlikte iğneleyici bir anlam vardı. Ben bunun saçma olduğunu düşündüm. Ama onun tatil olduğu için sesimi çıkarmadım. Savaşın başarıyla bitmesi için canını feda eden o. Hanımlar yiyecekleri idare etmekten fazla bir şey yapamadılar. Biliyorsunuz dükkanlar boştu. Bir keresinde tam 2 ay ağzımıza sığır eti koyamadık. Ortalıkta tavuktan başka şey yoktu. Mr. Pritchard karısına şaşırarak baktı. Kadının sesi her zamanki gibi değildi. Bu ses adamı garip bir şekilde etkiledi. Birdenbire öfkelendiğini hissetti. Bu mantıksız, dehşetli bir öfkeydi. Kadının sesi gerçekten onu çok öfkelendirmişti. Keşke hiç gelmeseydik dedi. Zaten ben gelmek istememiştim. Biraz dinlenir, biraz golf oynar, kendi yatağımda da uyurdum. Gelmek isteyen ben değildim. Öteki yolcular merak ve ilgiyle durumu izliyorlardı. Canları sıkılıyordu. Eğlence çıkacağı benziyordu. İkisinin öfkesi yavaş yavaş otobüse yayılmaya başlamıştı. Mildred, anne, baba lütfen kesin dedi. Mr. Pritchard, sen bu işe karışma dedi. Ben gelmek istemedim, hiç istemedim. Yabancı yerlerden, hele pis olanlarından zaten nefret ederim. Mrs. Pritchard'ın dudakları bembeyaz olmuştu. Gözleri buz gibi bakıyordu. Bunu söylemek için tam zamanını seçtin. Bütün bu programları kim yaptı? Biletleri kim aldı? Bizi bu otobüse bindirip dağ başında çukura kim düşürdü? Bütün bunları kim yaptı? Söylesene, ben mi? Mildred anne diye bağırdı. O da annesinin sesini hiç böyle duymamıştı. Mrs. Pritchard'ın sesi biraz çatallaştı. Garip olan şu ki o kadar çalış, çabala. Bu gezi bittiği zaman bize 3-4 bin dolara mal olacak. Eğer bu geziye çıkmak istemiyorduysan ben de kendime ne zamandır istediğim orkide sarasını yapardım. Savaş zamanı istediğimde iyi bir örnek olmaz diye reddetmiştin. Ama işte savaş bitti. Sen de istemediğin bir yolculuğa çıktın. Benim için de keyfini kaçırdın. Artık eğlenmeyeceğim. Zaten sen her şeyi berbat edersin. Elleriyle gözlerini kapadı. Mildred ayağa kalktı. Anne derhal kes dedi. Hemen kes. Mrs. Pritchard inledi. Mildred, eğer susmazsan ben de başımı alıp gideceğim dedi. Mrs. Pritchard, çekil git dedi. Git başımdan. Hiçbir şey anlamıyorsun sen. Mildred kararlıydı. Gabardin mantosunu aldı, giydi. Ben karayoluna gidiyorum dedi. Van Brunt, 7 kilometrelik yol. Ayakkabılarınızı kirleteceksiniz dedi. Mildred, ben yürümeye alışkınım dedi. Annesine olan bu nefreti bulantıya dönüşüp midesinde yükseliyordu. Mrs. Pritchard mendilini çıkardı. Bir lavanta kokusu otobüse yayıldı. Mildred ters ters kendine gel dedi. Ne yapacağını biliyorum. Baş ağrısı numarasına yatacak. Hepimize cezalandıracaksın. Seni tanıyorum. Sahte baş ağrılarını da. Diye iğneleyici bir ifadeyle devam etti. Burada oturup sureti haktan görünmene dayanamam. Pimpas olanı biteni hayranlıkla seyrediyordu. Ağzından soluk almaya başladı. Mrs. Pritchard dehşetle kızına baktı. Şekerim, böyle düşünmüyorsun değil mi? Mildred, düşünmeye başlıyorum dedi. Baş ağrıları tam zamanında geliyor. Mr. Pritchard, Mildred sus bakalım dedi. Susmayacağım. Mildred, seni men ederim. Kız bu kez babasına çullandı. Men edermiş. Et bakalım canın cehenneme. Mantosunu sıkıca ilikledi. Mr. Pritchard elini kaldırdı. Mildred lütfen şekerim dedi. Yetti artık, yürümeye ihtiyacım var dedi. Otobüsten inip aceleyle uzaklaştı. Mr. Pritchard, Elliot durdur onu, gitmesine izin verme diye bağırdı. Karısının kolunu okşadı. Haydi küçük kız, onu merak etme. Hepimizin siniri bozuldu. Hepimizin. Ah Elliot, keşke biraz uzanabilsem, keşke biraz dinlenebilsem. Baş ağrılarımı yalan sanıyor. Elliot, eğer gerçekten böyle düşünüyorsa kendimi öldürürüm. Ah, biraz uzanabilsem. Pimpas, bagajda branda var. Bavulları otobüsün üzerinde taşıdığımız zaman kullanırdık. Kocanız bir tanesini alsa şu küçük mağaralardan birine gider uzanırdınız dedi. Fevkalade bir fikir. Rutubetli toprakta yatmak mı? İstemem. Hayır, brandanın üstünde yatacaksın. Cici kıza cici bir yatak yaparım. Bilmem ki. Kocası bak şekerim diye ısrar etti. Ben paltomu sarıp sana yastık yapacağım. Sen de başını koyacaksın. Birazdan gelip seni alacak, yatağına götüreceğim. Kadın ağlar gibi yaptı. Bir başını yastığa koyacak, gözlerini kapayacaksın. Pimpas, Mr. Chicoy acıkan olursa pastaları çıkarırsın diye tembih etti. 4 çeşit pasta var. Hepsi de nefis. Ben kendi hesabıma hemen bir parça yerdim. Mr. Pritchard, önce brandayı çıkaralım dedi. Karım çok bitkin, dayanacak gibi değil. Bana yardım et de bir yatak yapıverelim. Pimpas pekala dedi. Juan'ı aratmadığını hissetti. Keyiflendi. Duruşu ruh durumunu gösteriyordu. Omuzları dik, kurt gibi gözleri parlak ve kendinden emindi. Pimpas'ın bir derdi vardı. Keşke arabaya bir çift eski pabuç atsaydım diye düşündü. Yeni 2 renkli ayakkabılarının canı çıkacaktı. Oturup diş fırçasıyla temizlemesi gerekecekti. Ayakkabılarını koruyor gibi de davranamazdı. Çünkü Camille hiçbir şeyi umursamaz gibi hava atıyordu. Öyle olmadığı anlaşılacaktı. Yeni de olsa ayakkabılarına bu kadar düşkün bir adamdan etkilenmeyebilirdi. Ernest, ben de gidip şu mağaralara bir bakayım dedi. Otobüsten indi. Van Brunt homurdanarak onu izledi. Mrs. Pritchard yanağını Mr. Pritchard'ın paltosuna dayadı. Gözlerini kapadı. Çok üzgündü. Nasıl olur da kocasıyla herkesin içinde kavga ederdi. Kendi kocasıyla. Daha önce böyle bir şey olmamıştı. Kavga etmek gerektiğinde daima yalnız kalmayı tercih etmişti. Mildred bile kavgaları duyamazdı. Herkesin önünde kavga etmenin çok bayağı bir şey olduğunu biliyordu. Ayrıca evliliğin devamının onun tatlılığıyla sağlandığı imgesi de silinmiş oluyordu. Tanıdığı herkes buna inanırdı. Üstelik kendi de inanıyordu. Bu kadar çok çaba harcamış, güzel bir evlilik kurmayı başarmış, şimdi de mahvetmişti. Kavga etmişti çünkü. O küçük orkide serasını içinde tutamayıp yumurtlamıştı. Yıllar yılı böyle bir sera istemişti. Tam söylemek gerekirse Harper's Bazaar'da Mrs. William O. McKenzie'nin böyle bir orkide serası olduğuna dair bir makale okuduktan sonra heves etmişti. Resimler harikaydı. Herkes Mrs. Pritchard'ın dünyanın en sevimli orkide serası var diyecekti. Çok önemliydi. Hatta kürk ve mücevherden bile. Tanımadığı insanlar bile onun serasından söz edecekti. Gizli gizli bu konuda epey şey öğrenmişti. Planlarını incelemiş, kaça çıkacağına, ısıtma ve nemlendirme kurallarını öğrenmişti. Tohumların nereden alınacağını ve değerini de. Nasıl üretileceği hakkında kitaplar okumuştu. Bütün bunları gizlice yapmıştı. Çünkü zamanı geldiğinde Mr. Pritchard'ın bütün bu bilgileri araştırıp kendisine söyleyeceğini biliyordu. Bu tek yoldu. Dertlenmiyordu. Bu bir yaşam biçimiydi ve böylece evliliği başarılı olmuştu. Bu konuda da kocasının bilgisine hayran oluyormuş gibi yapacak, kendisinden akıl soracaktı. Şimdi bunu ağzından kaçırdığı için üzülüyordu. Bu tür bir hata projesini 6 ay kadar geciktirebilirdi. Önerinin kocasından gelmesini sağlayacak, sonra da hatır için kabul edecekti. Şimdi bir öfkeyle işi ortaya dökmüştü. Kocası mutlaka itiraz edecekti. İleride çok dikkatli olmazsa Sera tehlikeye girebilirdi. Ne kadar aptalca, ne kadar kaba davranmıştı. Arkasından Norma ile Camille'in alçak sesle konuştuklarını duyuyordu. Gözleri kapalıydı. O kadar masum, o kadar hasta görünüyordu ki Mrs. Pritchard'ın kendilerini dinlediğini asla tahmin edemezlerdi. Norma, bana öğretmeni istediğim şeylerin başında erkeklerle nasıl şey yapıyorsun? Camille, ne demek istiyorsun diye gülerek sordu. Örneğin Pimpas'ı ele alalım. Ne durumda olduğunu anlayabiliyorum. Seninle beraber olmak için göbeği çatlıyor ama sen farkında değilmişsin gibi duruyorsun. Şu öbür adama bakalım. Hani satıcı olanı. Akıllı bir adam ama sen onu da harika bir şekilde idare ettin. Bunları nasıl yaptığını bir öğrenebilsem. Camille memnun olmuştu. Her ne kadar bu acemiden dertlenmişse de beğenilmek güzel şeydi. Dişçi hemşiresi olmadığını söylemenin tam zamanıydı. Kocaman şarap kadehinden, erkek erkeğe davetlerden söz etmek istedi ama edemedi. Norma'yı şaşırtmak istemiyordu. Beğenilmek daha güzeldi. Norma, asıl mesele hiçbirine kötü davranmıyorsun ama gene de parmağının ucuna dokundurtmuyorsun dedi. Camille, hiç farkında değilim dedi. Herhalde içgüdü gibi bir şey. Kıkırdadı. Benim bir kız arkadaşım var, o erkekleri harika bir şekilde idare eder. Erkeklere hiç önem vermez, onlara kaba davranır. Lorraine, arkadaşımın adı, birisiyle nişanlı gibiydi. Adamın iyi bir işi vardı, yani başına bela değildi. Lorraine bir kürk manto istedi. Lorraine'in kurt posundan bir ceketi, birkaç tane de beyaz tilki kürkü vardı. Lorraine çok beğenilen bir kadındır. Ufak tefek ama güzeldir. Kadınlarla birlikte oldu mu insanı gülmekten kırar geçirir. İşte Lorraine bir vizon kürk istedi. Öyle ceket meket değil. Bayağı uzun manto. En aşağı 3-4 bin dolar. Norma dişlerinin arasından hafif bir ıslık çaldı. Aman tanrım dedi. Bir öğleden sonra Lorraine bugün paltomu alacağım dedi. Ben şaka ediyorsun herhalde dedim. Demek şaka ettiğimi sanıyorsun. Eddie alacak. Sana alacağım dedi mi diye sordum. Lorraine sadece güldü. Söylemedi. Hatta daha haberi bile yok. Bana bak sen delisin dedim. İddiaya var mısın? Lorraine çok iddiacıdır. Ben iddia sevmem.